Ayrım 19. Aşkı cehenneme attılar Habibe. Sayfa 273. Habibe'nin çaresizliği. Habibe odasının penceresinden dışarı bakıyordu. Karşı kaldırımdaki ağacın altına baktı, bir gölge arıyordu, yıllar önce olduğu gibi. Ağaç büyümüştü ama altında kimse yoktu. Dolabını açtı, yıllardır sakladığı bir mektubu aldı eline. Sevgili Habibe, gözlerin benim ruhuma bir güneştir, bulutların arkasına saklansa da. Gözünü dolabındaki aynaya çevirdi, o gözler artık hep bulutların ardında kalacaktı. Eline kendisi için bestelenmiş şarkının notalarını aldı. Keşke nota okumasını bilseydi. Kendince uydurduğu bir melodiyle güfteyi okuyordu. Habibe, ne yapıyorsun kızım, misafirler gelecek. Anne, istemediğimi bilmiyor musun? Kızım, niye böyle yapıyorsun? Okulun bitti artık. Hayatın gerçeği bu. Kabullenmelisin. Anne, hayatımı karartarak mı yaşamamı istiyorsun? Kızım, niye kararsın? Isparta'nın en zengin ailesi Ceyhun Beyler. Selim de seninle evlenmek istiyor. Anne, sanki bilmiyorsun. Selim'in okulda çıkmadığı kız kalmadı. Onunla evlenip beraber çıktığı kızların hatırasını mı konuşacağım? Kızım, gençliktir. Olur böyle şeyler. Unutmuştur bile. Kapının çalındığını duyan annesi, hadi hadi toparlan, geldiler dedi. Habibe okulunu bitirmişti, tayin bekliyordu, babası yanından ayrılmasını istemiyordu. Bu yüzden Ceyhun Beylere haber göndermişti. Selim'le evlendirirlerse öğretmenliğe gidemeyecek, yanlarında kalacaktı. Soğuk esen rüzgarların altında üşüyordu Habibe. Sahte gülüşler, her şeyin para sanıldığı konuşmalar. Bizimkiler de beceremediler. Ne diyorsunuz beyim, Anadolu çok kalitesiz. Bir şey mi yaptın kaliteli olmalı? Avrupalılar yapıyor kardeşim, ben Avrupa arabası kullanmaktan zevk alıyorum. Haklısınız Ceyhun Bey, Selim'e de bir araba alırsınız herhalde. Ne demek efendim, kızımız bir evet desin, Avrupa'ya tatile göndeririz. Geldiklerinde de bir Avrupa arabası alırız. Habibe dayanamadı, söze karıştı. Avrupa'ya tatile gitmektense Anadolu'nun en ücra köyünde o tertemiz yürekli çocuklarla olmayı yeğlerim. Anadolu arabasını hepsine tercih ederim, çünkü biz yaptık. Biraz şaşırdılar. Çok değişmişti Habibe. Gerçi çocukluğundan beri farklı birisi olduğu belliydi ama bu kadar da olmazdı. Onu kırmak istemediler. Düğün olunca alışırdı bu hayata. Şımarık zengin çocuğu Selim söze atıldı. Tabii Habibe, sen ne istersen sana öyle bir hayat yaşatacağım ki. Habibe ters ters baktı Selim'e. Senin neye gücün yeter ki dedi içinden. Odada kendi evliliğini konuşmaya çalışanlara son mesajını vermek istercesine. Babacığım, ben odama çekiliyorum. Tayinimin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için yarın milli eğitime gideceğim. Erken yatmam lazım. İki aile de buz kesildiler. Neyse geçer diye inanmasalar da kendilerine umut vermeye çalıştılar. Habibe'nin annesi misafirlerinden özür dileyerek onları uğurlarken, siz hiç merak etmeyin, ben onunla konuşacağım. Tecrit. Mamak sadece koğuşlardan ibaret değildi. Kendilerince seçtikleri tutukluları tecritlere koymuşlardı. Bu koridorda yan yana sıralanmış hücreler. Kapı yerine parmaklık var. İçerisi 5 adımlık bir yer. Altlı üstlü bir ranza var. 2 kişilik ama orada 2 solcu bir ülkücü kalıyor. Ranzanın önünde bir ranzalıkta boş yer. Parmaklığın tam karşısında lavabo ve yanında tuvalet. Kapısı yok. Ranzanın dibinde tuvalet. Yiyecekler tuvaletin önündeki sepetlerin içinde. Koğuşlardakiler rahattı. Sıkıldıklarında birbirleriyle dertleşiyor, vakit geçiriyorlardı. Ya tecritteki arkadaşlarımız, hem de 2 solcuyla tek başlarına kalıyorlar. Kimseyle konuşmak yok. Geçer mi hayat? Bir gün değil, bir ay değil, bir yıl değil. Solcularla konuşulmuyordu çünkü kendi aralarında faşistlerle kimse konuşmayacak diye karar almışlar. Bizim çocukların konuşup konuşmamaktan yana hiç korkuları yok. Ama solcuların korkuları var. Güya onlar okumuş kişiler, fikir dolular ve fikirlerine güveniyorlar. Ülkücülerde ise tek şey var, inanmak. Ülkücülerle konuşmanın kapısı açılırsa kendi işlerindeki arkadaşlarından zerre de olsa inanç belirtisi olanlar bir iki dönüş yaparlar diye çekiniyorlar. Velhasıl tecritlerdeki ülkücüler İbn-i Tufeyl'in Hay bin Yaksan romanındaki gibi yalnız yaşamanın mücadelesini veriyorlardı. Tabi ayrıca bir olay olacak olursa can tehlikesi de cabası. 2'ye 1. Mahkeme salonunda her zamanki gibi genel merkez yöneticileri bir arada. Arkadaşlarımız tecritlerde 2 solcu bir ülkücü kalıyorlar. Ne yapabiliriz? Koğuştaki arkadaşlarımız idareye dilekçe yazsınlar tecride gitmek için. Karar alınmıştı. Güçlü bir emir komuta zincirine bağlı ülkücüler alınan kararı hemen koğuşlara taşıdılar ve gönüllüler dilekçeleri yazıp gardiyana teslim ettiler. Bir hafta sonra isimler okundu. Veli, Hasan, Ali, Kerim Erdemir, eşyalarınızı toplayın, tecride gidiyorsunuz. İsmi okunanlar eşyalarını topladılar, her biri bir tecride kondu. Artık tecride göre daha kolay olan koğuş hayatını arkadaşlar için feda etmişlerdi. Mamak şartlarında tarifi imkansız bir diğer gramlıktı. Kerim aylarca tecritteki arkadaşına can yoldaşı olacaktı. Tecritteki ülkücü Ali yıllardır yalnız kalmanın ızdırabıyla Kerim'i bayrama kavuşmuş gibi karşıladı. Artık iki kişiydiler. Yemeklerini beraber yiyor, çaylarını birlikte içiyor, tek kişilik yataklarını birlikte paylaşıyorlardı. Solcuların idareye karşı çıkmaları ve eylemleri bitmek bilmiyordu. Adamların davaları batıl da olsa mücadele azimlerini ve yılmamalarını takdir etmemek elde değildi. Yine açlık grevine gitmişlerdi. Mamağın günlük işkencelerinin dışında gece gündüz sopa yiyor, palakalara yatılıyorlardı. Bir akşam Kerim'in hücresindeki solcunun biri sayımdan gelmemişti. Belli ki açlık grevinden vazgeçsin diye dayak için bırakmışlardı geride. Feryatlar geliyordu. Bir saat sonra hücrenin parmaklıktan oluşan kapısı açıldı. Bir çuval bırakır gibi içeriye atıp gittiler. Üzerinde sadece kilodu vardı. Elbiselerini de üzerine atıp gitmişlerdi. Kıpırdayacak hali yoktu solcunun. Öldüresiye dönmüşlerdi. Hücredeki diğer solcu korkudan mı, fraksiyon ayrılığından bilmem, kılı kıpırdamadı. Kerim yıllar geçse de o gün o solcunun arkadaşına sahip çıkmamasını anlayamayacak, anlam veremeyecek, solcuların tabiriyle çözümleyemeyecekti. Kerim Ali ile beraber hemen ranzanın üstünden aşağı inerek solcu tutukluyu ayağa kaldırıp ranzaya oturttu. Yavaş yavaş pantolonunu, gömleğini giydirdiler. Lavaboya götürüp elini yüzünü yıkadılar ama hiç konuşmadılar. Neden mi? Çünkü o bir mazlumdu. İmanları onlara mazlumdan yana olmayı söylüyordu. Gördükleri manzara karşısında aldıkları ders ise ırkı, dini, dili, rengi, inancı, ideolojisi ne olursa olsun mazlumdan yana olmaktı. Bir zamanlar savaşmış da olsa Kerim'in içi sızladı bu mazluma. Bir mazluma yardım etmenin huzuru vardı işlerinde. Bunu içlerine koyan Rablerine binlerce teşekkür ettiler. Daha yeni okudu bir şey, yakalanıp sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirilen Sümame'ye peygamberimizin muamelesi geldi aklına. Yemame hükümdarı Sümame esir ettiği Müslümanları işkencelerle öldürüyordu. Müslümanlar muzdaripti. Bu zulmü yapan Sümame'yi yakalamak için fırsat kolluyorlardı. Medine'de herkes ayaktaydı. Eline geçirdiği Müslümanlara büyük işkenceler yaparak öldüren Yemame hükümdarı Sümame'yi yakalayıp Medine'ye getirmişlerdi. Müslümanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün içine bakıyorlardı. Vur dese vuracaklardı bu zalimi. Ama o Sümame'nin Medine dışına çıkarılmaması şartıyla serbest bırakılmasını emretmişti. Sümame serbest bırakılmıştı. Kendi yediklerini yediriyorlardı ve ona kimse dokunmuyordu. Nöbetçiler onu takip ediyor, Medine dışına çıkmaması için gereğini yapıyorlardı. Bir gün sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sümame'nin yanına giderek sordu. Sana ne yapacağımızı sanıyorsun Sümame? Beni öldüreceksiniz, intikamınızı alacaksınız. Ne bilsin de Sümame karşısındaki rahmet peygamberinin kim olduğunu? Kendisi gibi onun bir kral, bir hükümdar olduğunu sanıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç sesini çıkarmadı. İkinci gün yine gitti, yine sordu canlar canı. Sümame Medine'de yaşadığı bu iki gün içinde gerçekleri görebilmiş miydi? Sana ne yapacağımızı sanıyorsun? Bana işkence yapacaksınız, öldüreceksiniz. Ne bilsin de Sümame karşısındakini öldürmeye değil diriltmeye gelmiş bir dinin peygamberi olduğunu. Üçüncü gün yine aynısı. Beni öldüreceksiniz, intikamınızı alacaksınız. Ne bilsin de Sümame karşısındakinin bir merhamet peygamberi olduğunu. Ne bilsin de Sümame Müslümanlar intikam için yaşamazlardı. Onlar muntakim olan bir Allah'a iman etmişlerdi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sümame'yi bırakın gitsin deyiverdi. Kimse karışmadı ona. Medine'yi terk ederken inanamıyordu Sümame. Medine'den ayrılıp memleketine giderken 3 gündür görüp yaşadıklarını düşündü. Bunlar nasıl insanlardı böyle? İnandıkları din nasıl bir dinde böyle ki yaptığı onca zulme rağmen kendisini bırakıvermişlerdi. Geri döndü Medine'ye. Herkes şaşırmıştı. Kanına mı susadı bu ne? Niye geri geldi? Sümame doğruca mescide gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde Müslümanlar gibi diz çöktü. Müslüman olmak istiyorum. Mucizelerle donatılmış, yaratılmış tüm insanları cennete götürmek için çırpınan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir mutlulukla ona Müslümanlığı telkin etti ve Sümame Müslüman oldu. Sümame ayağa kalkarak dedi ki, ''Ya Resulullah, bugüne kadar bana senden çirkin kimse yoktu ama şimdi bana senden daha iyi ve güzel kimse yok.'' Medineliler Efendimizin onu neden bıraktığını anlamışlardı. Simame'nin yüreğini görmüştü peygamber. Demek bunun için bırakılmasını istemişti. Kendisine merhametli gözlerle bakan Medinelilerin yakınlarını, sevdiklerini, arkadaşlarını işkencelerle öldürdüğünü düşündü. Onların bakışları altında büyük bir suçlulukla ayağa kalktı. Ya Resulullah, ben bu kadar günah işledim. Söyle ne yapmam gerekiyorsa yapayım. Canımı vermem gerekiyorsa canımı vereyim. Aşkına kainat yaratılmış, alemlere merhamet olarak gönderilmiş Kevser havuzunun sahibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönerek "Ya Sümame, İslam kendinden önceki günahları bağışlar." buyurdu. Kerim böyle bir dinin mensubu olmaktan ve Habibullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmaktan öyle mutlu oldu ki zulme uğrayan bu solcuyu düşünerek iç geçirdi. "Bilmiyorlar ki," dedi, "zulme uğrayan bu Anadolu çocuklarını düşünerek, savaşmaktan hiç çekinmeyen, batıl bile olsa davaları için canlarını vermekten çekinmeyen solcular için de dua etti. İnşallah bir gün gelir onlar da çağın Ömer'i olurlar. Tecritteki günlerin bir saati bir yıl gibi geçiyordu. Önlerindeki koridorun penceresinden Mamak semtinin evleri gözüküyordu. Akşam olduğu zaman yatağına uzanarak uzaktan bir kibrit kutusu kadar küçük görünse de evleri seyreden Kerim bir aile sıcaklığının hayalini kuruyordu. Evlerdeki odaların ışıklarının yanıp sönmesi, biraz sonra tekrar yanması hayattı, hürriyetti, aile sıcaklığıydı. Bütün evleri mutlu birer yuva olarak düşünüyordu. Dışarıdaki tüm dertler onun için çok basitti artık. Yeter ki onun da bir yuvası olsundu. Hayalini bile kurmanın imkansız olduğu hücresinde gözleri hürriyeti izlemekten yorgun düşerek uyuyakalıyordu. Şehit Metin Yüksel. Hücre arkadaşı Ali ile mahkemedeki durumlarını konuşuyorlardı. Kerim'in durumu belliydi, yönetici olmak. Ya onunki, eylemler vardı, işkence hanelerde üzerine yıkılan. Birisi de Metin Yüksel olayı. Kerim bu olayı merak ediyordu. Ha sahi nasıl oldu bu olay? Kendilerini işiten solculara aldırmadan konuştular. Çünkü mesele onları hiç ilgilendirmiyordu. Ali anlatmaya başladı. Fatih'te bir akşam bir grup akıncı yolumu kesti. İçlerinden yönetici olduğunu sandığım birisi, silahını ver. Yapmayın arkadaşlar. Buralar bizden sorulur. Arkadaşlar bizim sizinle bir meselemiz yok. Kafa salladım, anlayın demek istedim. Anlamadılar. Çeksem silahı olmayacak. Çıkardım, verdim. Birkaç gün sonra akıncıların başkanı Metin'i aradım. Silahı geri vermelerini söyledim. Yok dediler. Bir hafta sonraydı Fatih Camii'nde cuma namazına gitmiştik. 3-5 arkadaştık. Namazı bitirdiğimizde bir arkadaş safların arasından yanımıza geldi. Abi akıncılar dışarıda bize çevirme yapacaklarmış. La havle. Olacak iş değildi. Biz sürekli bir savaşın içinde olduğumuzdan hep hazırlıydık. Ama silahlarımız ezana bayrağa düşman olanlar içindi. Üzerimiz doluydu. Dışarı çıktığımızda bizi bekliyorlardı. Silahlı olduklarının imasını veren tavırlar içindeydiler. Tabii biz de bekledik ne yapacaklar diye. Elimiz tetikteydi. Sinirler iyice gerilmişti. Cemaat durumu fark edip etrafa dağılıyordu. Ne olduysa oldu. O anda bir el silah patladı. Tabii biz de ateşledik silahları. Ama silahlarımızın hedefi kendimizi korumak için de ve insanların olmadığı tarafaydı. Birkaç dakika sonra her şey sustu. Cemaatten kimse kalmamıştı etrafta. Hemen kendi arkadaşlarımıza baktık. Bizden kimse yaralanmamıştı. Ama karşıda birisinin vurulduğunu fark ettik. Ortalık karıştı. Biz de orayı terk ettik. Bizden kimse silahını onlara doğru çevirmedi. Ne olmuşsa o ilk patlayan silahla olmuştu besbelli. Kimdi bilemedik. Duyduk ki Metin Yüksel vurulmuş. Suçun üstümüze kalacağı belliydi. Arandığımı öğrendim. Sadrettin Yüksel Hoca'ya mektup gönderdim. Beni rejimin mahkemelerine vermeyin. Ben geleceğim. Toplayın alimleri yargılanayım. Ne karar verilirse razıyım. Yalnız beni dinleyin. Hiçbir cevap gelmedi. Bunları anlatırken çok üzgündü. Kerim sustu. Ne olursa olsun yazık oldu şehit Metin Yüksel'e. Kerim romanına tekrar ara verdi. Arkasına yaslanırken eşinin çay getirmek üzere olduğunu fark edip işaret etti. İstemez. Canı sıkkındı. 30 yıl sonra Türkiye'nin o günlerle ilgili ortaya çıkan acı gerçeklerini düşündü. Romanını yazdığı yıllarda Türkiye'de o günlerde kimlerin ortalığı karıştırıp ihtilal hazırlığı yaptıkları ortaya çıkmıştı. Derin devlet geldi aklına. O silahı kim ateşledi? Gayesi neydi? Yıllar sürecek bir kini oluşturmak için miydi? O günlerde akıncıları da eylemlerin içine çekmek için miydi? Aynı silahla sabah bir ülkücü, öğleden sonra bir solcuya vurup aynı ülkenin çocuklarını birbirine kırdıran ellerdi o gün Metin Yüksel'i şehit eden kurşun. O kırılası eller. Kimi yaptı artık belli ama iş işten çoktan geçmişti. Sonra yaşananlar düşünüldü. Bir hata olsa bile koca bir topluma mal edilebilir miydi? Kaldı ki Akif ne güzel demiş. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın. Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Sen ben desin efrat. Ortadan vahdeti kaldır. Milletler için işte kıyamet o zamandır. Bu nifak tohumları yüzünden canı sıkıldı Kerim'in. Eli kalemine gitmek istemedi. Musa bile cennette beraber olasın akıncı yiğit diye dua ederken yüreği binlerce şehit arkadaşının hasretiyle kavruldu. Başını yastığa koydu ve Mamak'taki gibi unutmak için uykuya daldı. Mamak tatlısı. Koş, kalk. Kerim irkilmişti. Gördüğü rüya ile kendini başka yerde sanıp mutlu olmuştu ama maalesef Mamak'taydı. Bunu yıllarca üzerinden atamayacaktı. Çoğu kez uyandığında kendini Mamak'ta sanıp acı çekecekti. Dün gece Tebareke suresini kesintisiz ard arda 7 kere okumuştu. Bir ay evvel vefatını öğrendi ninesini görebilmek için. Ve görmüştü, sarılıp vedalaşmıştı onunla. Hala ninesinin sıcaklığını hissediyordu bağrında. Arkadaşlar bugün Mamak tatlısı yapılacak. Deme ya. Dedim bile bugün özgürlüğümüzün sembolü tatlıyı yiyeceğiz. Gerçekten de onca yasağa rağmen Mamak tatlısını yapmak ve yakalatmadan yiyebilmek özgürlüğümüzün sembolü gibiydi. Az olan paramızla kantinden düz ve kakaolu bisküvi, süt, sana yağ. Kakaolu bisküvi poşetlerinden çıkarılmadan ellerin baskısıyla un haline getiriliyor, çikolata elde ediliyordu süt marifetiyle. Sana yağından krema oluşturuluyor. Düz bisküvilerle sıralanarak diziliyor ve aralarına kakaodan yapılan çikolata konarak 30 bazen 40 santim uzunluğunda yaş pasta yapılıyordu. En lüks pastanelerde bile bulunamayacak bir tadı yakalamışlardı. Hatta kremadan üzerine şekiller bile yapıyorlardı. Pasta yapıldıktan sonra koğuşun penceresine havalandırmadaki nöbetçinin göremeyeceği bir şekilde yerleştiriliyor ve Hüseyin Gazi Tepesi'nin soğuğuna bırakılıyordu sayıma kadar. Sayımda yakalanmamak için bulaşık yıkanmış da kuruması için üst üste konmuş havası verilerek mutfaktaki masanın üzerindeki kapların arasına saklanıyordu. Sayımda coplar yenirken ve 10. yıl marşı ile işkenceye tabi tutulurken herkesin aklı Mamak tatlısında olurdu. Ya yakalanırsa? Onlar suç işledikleri için cop yerlerken pastayı yakalayanlar da alıp götürerek büyük ihtimallerle kendileri yerlerdi. Sayımdan sonra hemen pasta getirilirdi ama yanında da bir cetvel. Kimseye haksızlık olmasın diye kişi başına düşecek santim hesaplanır, cetvelden yapılan bıçakla kesilerek herkese dağıtılırdı. O akşam ancak hürriyet içindekilerin yiyebileceği bir tatlıyı yiyerek özgürlük provasını da yapmış olurlardı. El Baskısı Dergi. Sosyal faaliyetsiz duramayan Kerim, El Baskısı ile tek nüsle olarak ilk dergisini çıkardı Koğuş'ta. Mizampajıyla dergiden hiç farkı olmayan bu derginin ilk sayısının adı Regaip'ti. Regaip kandili gününe yetiştirilen derginin adı bu yüzden Regaip konmuştu. Herkes merakla ve sırayla okudu dergiyi. Derken ikincisi ve üçüncüsü. Koğuş, Kerim'in yaptığı sosyal faaliyetleri merakla bekliyordu. Aslında yasakların altında bu tür faaliyet yapmak büyük riskti. Örgüt eğitimi olarak algılanarak büyük cezalara çarptırılabilirdi. Aldırmadan devam etti. İlk gözyaşı gecesi. Bir gün bir sahne gösterisi hazırladı. Arkadaşlarını akşam sayımından sonra ranzanın altında topladı. İki ranzanın köşesine gelen yerde köşeyi sahne olarak kullandı. Yıllar sonra Türkiye çapında başlatacağı ve sahnelerin ilk defa göreceği bir tarzın ilk denemesiydi bu. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu canlandırılacaktı. Tabii okunarak ve Kerim'in kendine has anlatımıyla herkes büyük bir merakla köşeye toplanmış dinliyordu. Bazıları olayı ilk kez dinliyordu. Kerim anlatıyordu. Hattab oğlu Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için yola çıkmıştı. Yolda bir Mekkeli onun elinde kılıcıyla kızgın olarak nereye gittiğini sorup öğrendiğinde, "Sen önce kendi ailene bak, kız kardeşin de ona inananlardan." Ömer öyle kızmıştı ki yönünü çevirdi ve kız kardeşinin evine gitti. Evde Kur'an okuyorlardı. Bir anda kapı sert bir şekilde çalındı. Tak tak tak. Ömer'in eve gelişini iyice etkileyici bir şekilde canlandırmak için Kerim o anda tahta ranzanın 5-10'luk dilmesine sert bir şekilde vurmuştu. Kerim'in anlattıklarına dalmış dinlemekte olan izleyiciler, yani tutuklular, Kerim'in sert vuruşlarından çıkan tak tak tak sesinden öyle korktular ki koğuşa baskın yapıldı zannettiler. Hepsi yerine fırladı. Kerim de şaşırmıştı. Hatta o bile kendi vurduğunu unutup baskın var zannetti. Durum anlaşılınca Kerim'e kızlar, ödümüzü kopardın. Ben sadece olayı canlandırmak istemiştim. O andaki o korku gerçekten de Ömer'in kardeşinin evine girişindeki korkunun aynısıydı sanki. Çok etkileyici olmuştu ve unutulmayacaktı. Solcuları tercih eden Müslüman alim. Kerim koğuş değişikliğinin ötesinde bu sefer blok değiştirmişti. Aylarca A bloktaki olanları anlatacaktı. Çünkü A bloğun çok farkı vardı B bloktan ama zulüm aynı zulümdü. Koğuşa kendisine alim diyen bir Müslüman gelmişti. Mama düşmüş olması hepsini çok üzdü ama aralarına bir ilim ehlinin gelmiş olmasına da çok sevindiler. Hoca efendi tartışmalı konular açıyordu. Dışarıdan hayalleriyle, hürriyet özlemiyle yanan gençleri ilgilendirmeyen konularda ısrarla onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Hoca diye saygıda kusur etmiyorlardı ama pek anlamadıkları konularda da hocayı pek tasdik etmiyorlardı. Bir sabah kalktıklarında baktılar ki Yusuf Hoca Efendi solcuların yataklarının olduğu yere gitmiş, onlarla kahvaltı yapıyor. Öyle zorlarına gitmişti ki nasıl olurdu ya? Dini afyon diyen ve gelirlerse dini ortadan kaldıracak olan solcularla nasıl birlikte olabiliyordu? Var mıydı Allah aşkına Kur'an'da böyle bir ayet? Tam tersine kafirlere çif edemiyor muydu Kur'an? Yapacak bir şey yoktu. Kendi hayatlarına devam ettiler. Ülkücülerle anlaşamayan bu insanlar nasıl oluyor da solcularla anlaşabiliyorlardı? Kerim bunu hayatı boyunca çözemeyecekti. Filistin'deki solcu Müslümanları anlayamadığı gibi bu herkesi şirkle suçlayan Yusuf Hoca Efendi'yi de yattığı bir ay boyunca anlayamayacaktı. Gitti ama ülkücülerin içine nifak tohumlarını saçarak gitti. Çatlatmayın adamı be Müslüman kardeşler, bir de küffarla olan savaşınızı görelim yahu. 19. ayrımın sonu, sayfa 286.